Radyo Doktoru. Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Güzel bir Perşembe günü. Yine bir aradayız hayatınıza dokunmak için. Yine güzel konularımız var. Yine gerçekten bizim için önemli ve değerli konularımız, konuklarımız var. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine sizinle birlikte güzel bir Perşembe öğleninin tadını çıkaracağız. Bugün aslına bakarsanız pozitifte kalmanın sırlarını araştıracağız. Yani pozitif dilin bize ne fayda sağladığını, olumlamaların, olumlu olmanın önemini, pozitif psikolojinin ne olduğunu ve bununla ilgili detaylarını, hatta sizin de merak ettikleriniz varsa bununla ilgili onların da detaylarını sorularınızla uzmanlarımıza soracağız. Birazdan canlı yayın konuklarımız olacak. Her zaman olduğu gibi bize ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Bunun için telefonla çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefondan, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden, sosyal medyada da Radyo Doktoru hesaplarının hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Birazdan telefon bağlantımızla Hollanda'ya gideceğiz. Sevgili Yusuf Özkan'dan son gelişmeleri alacağız. Öncesinde bir şarkı aramız var. Ardından buradayız. Siz de bize sorularınızı iletmeye başlayın.
Yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel. Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz, suretimiz benzer. Kiminin babası padişah, sorunu çözer. Kiminin babası fotoğraftan gülümser. Kimi gider uzaya, öbürü bir odada, müebbet komanda. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi.
Koca yaşlı şişko dünya.
Geri. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi.
Koca yaşlı şişko dünya.
Gel anlaşalım senle, ver gözümün ferini geri.
Bazen ağzımı, çöp kutusu kapağı. Sevdim, kızdım, delirdim. Dikkatsizler piriydim. Işıkları kapadım, sabaha geri saydım. İnceden aydım.
İpte laf cambazları, cebinde cımbızları. Ne söylesek varmıyor doğru adrese.
Onunkinden bana ne, 12'den vurmak şart değil. Yeteriz biz bize.
Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti.
Sonra birden dank etti, dünyayı anladım.
Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım.
Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi.
Koca yaşlı şişko dünya.
Anlaşalım senle, ver gözümü ferine geri.
Müzik. Koca yaşlı şişko dünya. Yani obezitede mi bahsediyor acaba Ebru?
Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Benim için çaldı. Evet.
Melodisi de güzel, keyifli, eğlenceli. Aslında mesajı da derin.
Evet.
Mesajı da derin anlayana. Evet, sohbet etmeye başlayalım o zaman. Hemen Hollanda'ya bağlayalım. Sevgili Yusuf telefon attığımızda. Yusuf merhabalar, duyuyor musun beni?
Merhaba Özgür, merhaba.
Hoş geldin.
Özledik seni Yusuf, nasılsın, iyi misin?
Teşekkür ederim, ben de özledim sizleri. Umarım sizler de iyisinizdir.
Bizler iyiyiz, her şey yolunda. Teşekkür ederiz. O zaman haberler birikmiştir diye düşünüyoruz. Acaba neler var, neler hazırladın bize?
Vallahi ben yine önceliği sigaraya vereceğim. Çünkü hakikaten çok büyük bir sorun. Sokakta içildiğinde bile artık ben tahammül edemiyorum. Ve bunda da haklıyım sanıyorum. Çünkü günde 20 ve üzeri sigara içenlerin orta ölçekte sigara içen, yani düşük miktarda sigara içen ya da hiç içmeyenlere göre 13 yıl daha az yaşadığı belirlendi. Hollanda İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre 2001-2006 yılları arasında ölen 40 bin kişinin üzerinde 40 bin kişiyle ilgili yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı bu gerçek. Ki zaten bilinen de bir şey, tahmin edilen de bir şeydi ama somutlanmış da oldu böylece. Ve sigara içenlerin, ağır sigara tiryakilerinin 5'te 1'inin 65 yaşını görmeden hayata veda ettiği belirtiliyor uzmanlara göre. Akciğer kanseri, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve solunum yolu hastalıkları en fazla bu insanlarda görülüyor. Ve dediğim gibi hem yaşam kalitesini azaltıyor hem de ömrünü azaltıyor sigara. Sevinici bir gelişme, son yıllarda alınan önlemler nedeniyle Hollanda'da toplumun tiryakilerin %10'u ağır içiciyken, yani günde bir paketle fazla sigara içerken gerek yasaklar gerekse fiyat artırımı nedeniyle son yıllarda bu oranın %4 lira kadar düştüğü belirtiliyor ve toplumda sigaradan vazgeçenlerin sayısının giderek arttığı belirtiliyor Özgür. Bu da herhalde sevinici bir gelişme.
Evet, 13 yıl az bir zaman değil. Yani öyle böyle bir zaman değil.
Tabii de 65 yaş öncesi ölüm çok ciddi, çok ürkütücü bir şey değil
evet,
mi?
Evet, kalp krizi ya da kanser nedeniyle 65'i görmeden hayatlarını kaybediyor olmaları gerçekten çok üzücü. Bu herkes için, sadece Hollanda için değil ya da başka bir ülke için değil, dünyanın tümü için aslında çok büyük bir problem. O yüzden bütün ülkeler bununla ilgili çalışmalar, yasaklar ya da bununla ilgili ürünlerin fiyatlarının artırılması gibi önlemler alıyor ama yine de istenilen boyutta olmadığını düşünüyoruz. Dileriz ki tez zamanda bütün dünya olarak bundan tamamen kurtuluruz.
Bir de bu hani keyif verici maddeler var ya, bağımlılık yapan. Hı-hı. Bunları azaltmak diye bir şey yok. Bunu tamamen, özellikle tiryakiler için söylemek gerekirse, günde 3'e 5'e indirmek gibi bir şey söz konusu değil. Ya hiç içmeyeceksiniz. Hı-hı. Ya da o çok kontrol edilebilen bir şey değil.
Peki, bir hekim için olarak sorayım. İşte hep bizde bu bahanedir ya. Ya ben günde 2 tane içiyorum ya diyerek.
O zaten kaçış aslında. Madem hani becerebiliyoruz, hiç içmeyelim.
Yani bunun ikisi de aynı mıdır acaba normal bir içiciyle?
Bu maddelerin hani doz ayarı çok yok. Bugün 2'dir, yarın stres yaşarsınız 5 olur. Ertesi gün işte ortam getirdi 10 olur. Hani orada o düzeyde tutmanız her zaman da iradenizle mümkün olmayabilir. Hani bağımlılık yapan maddelere hiç başlamamak, eğer başlayıp bunlardan uzaklaşıyorsak da azaltarak değil tamamen bırakarak uzaklaşmamız lazım.
Evet. Bir de herhalde AIDS ile ilgili yine diğer bir problem. Onunla ilgili bir gelişme var.
Evet. Hep AIDS ile ilgili klişeler vardır Özgür. Bu eşcinsel hastalığıdır ya da belirli yaştaki, özellikle genç yaştaki insanlarda görülür falan diye. Artık eşcinsel hastalığı olmadığı, AIDS'in herkese, her yaştan insana bulaşabileceği ve çeşitli kan temasının önemli olduğu artık birçok insan tarafından biliniyor. Ancak yaş konusunda Avrupa Birliği tarafından yaptırılan bir araştırma, Avrupa genelinde 28 ülkede yaptırılan bir araştırma, sadece gençlere özgü bir hastalık olmadığı, özellikle son yıllarda 50 yaş ve üzerindeki insanlarda da HIV virüsü ya da AIDS'in giderek görülmeye başladı ve Avrupa'daki her 6 AIDS hastasından birisinin 50 yaş ve üzeri olduğu ortaya çıktı. Bu da bu konuya bakıştaki yanlışlardan birisinin daha düzeltilmesi açısından önemli bir bulgu olarak işaret ediliyor. Ve son son yıllarda özellikle bu konuda bağışıklık sistemi üzerindeki yapılan çalışmalarla birlikte az önce konuştuğumuz hani yaşam kalitesi düşük ve sağlığına dikkat etmeyen insanların daha kolay bu virüse yenik düştüğü ve bunun bu açıdan da 50 ve sonrası yaşların oldukça uygun bir ortam olduğu belirtiliyor uzmanlar tarafından.
Evet, hem kan sterilizasyonu ya da bununla ilgili hastane ortamında bulaşma imkanlarının artması hem de dediğin gibi buna gerekli özenin ya da korunma yöntemlerinin uygulanmaması bunun artmasına sebep oluyor ki immün sistem çok önemli bunda. Aşısını da buldular çünkü çok yakın zamanda çalışmalar vardı, bayağı da iyi sonuçlar alındı.
Söyleniyor ama hani ticari olarak görmeden hani...
Sonuçları bilim, görmeden.
Evet, sonuçları görmeden çok bir şey diyemiyoruz ama hakikaten her HIV virüsünü alan hasta olmuyor.
Bir de var, taşıyıcısı da var bunun.
Yani hani HIV virüsünü almış olmanız AIDS olmanızı gerektirmiyor. Her alan olmuyor. İmmün sistem çok önemli burada.
Evet.
Gerçekten bir de hani virüsü alır almaz da hastalık klinik olarak ortaya çıkmayabiliyor.
Kuluçka dönemi tabii biraz uzun olabiliyor.
Evet, bir süre uykuda kalabiliyor virüs. Onun için immün sistem sağlıklı olmaya çalışıyor.
Evet, bizim her zaman söylediğimiz gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ne varsa hepsi için çalışmaya devam edeceğiz. Başka neler var? Başka haberlerin var mı Yusuf?
Evet. İki haberim daha var. Bir tanesini kısa geçeyim. İşte aslında psikoloji ve psikiyatriyle ilgili özellikle psikiyatri hastalarının kullandığı ilaçlardan yakınır insanlar. Bu konuda daha ayrıntı bilgilecektir. Çünkü çok ağır ilaçlar, çeşitli yan etkileri var. İşte Hollanda'daki Rotterdam Erasmus Tıp Fakültesi bunun için özel bir klinik oluşturdu ve artık psikiyatri ilaçları DNA testlerine sonucu verilecek ve kişilerin DNA profili çıkarılacak. Buna yönelik ilaç kullanımı teşvik edilecek. Dolayısıyla bu DNA çözümüyle birlikte insanların bu ilaçlardan şikayetini daha az indirmek, yan etkiyi ortadan kaldırmak için böyle bir uygulamaya geçildiğini belirtiyorlar. Artık bu konuda sıkıntısı olanlar bu klinik DNA testleri sonucu daha doğru, daha yan etkisiz ilaçlara yönlendirilebilecekler Özgür.
Bizdeki son haberi de ben söyleyeyim. Artık antidepresanlar reçeteyle verilmeye başlandı.
Sevindim.
Evet, herkes gidip eczaneden antidepresan alamıyor artık.
Yani leblebi gibi evet. Antidepresan kullanmayalım ki çok büyük rakamlara ulaştı çünkü bunlarla ilgili kullanım sayısı. Bir süre sonra tabii kimin antidepresanlığı, kimin antidepresansız olduğunu anlamak zorlaştığı için
evet, gerçek ihtiyacı olanı evet, hekim tarafından zaten veriliyor ama artık mutlu olmak adına ilaç kullanır
hale geldik. Evet. Maalesef. Başka ne haberler var?
Evet, son haberim aslında bütün dünyayı çok yakın ilgilendiren, hepimizi çok yakın ilgilendiren bir araştırma. Ergenlik çağındaki 10-14 yaşındaki çocukların ruhsal gelişimi ve bunun geleceği etkileri yönünde kapsamlı bir araştırma dünya çapında yapılmış. Sadece Avrupa'da değil ve oldukça çarpıcı sonuçlar var. 10-14 yaşın arasındaki çocuklara toplumsal nedenlerle toplumun belirlediği rol modeli ya da gelenek görekler nedeniyle yapılan baskılar ve bu yöndeki telkinlerin ilerleyen yaşlarda kalıcı hasarlara yol açtığı belirlendi. Neler? Özellikle o yaştaki kız çocuklarına sen erkek değilsin, niye erkeklere yarışıyorsun, top oynuyorsun ya da o senin yapabileceğin bir şey değil, kızların yapması gereken bir şey değil, sen git işine bak gibi telkinler ya da toplumun bu yöndeki yönlendirmesi nedeniyle örneğin ileriki yaşlarda kızların okula gitmediği ya da çok erken yaşta evliliği kabul ettiği bu araştırmanın sonuçlarından birisi, bizim toplumumuzun da çok yakından bildiği ve ciddi anlamda sıkıntını çektiği olaylardan birisi. Yine kızların kendisine biçilen o rol modeli benimseyip ben sadece çocuk doğururum, ev işleri yaparım diyerek kendisini sınırlamasının da bu yaşlarda verilen bu telkinler ya da o toplumsal sınırlamalardan kaynaklandı, ortaya çıktı. Erkeklerde yine bunun oldukça fazla yan etkisi var. Örneğin intihar vakaları, trafik kazaları, şiddet ve hatta az önce konuştuğumuz HIV virüsü, AIDS hastalığı, çünkü kendinin özellikle kışkırtılmış bir cinsiyet cinsellik değiştirilmesi, erkeklerin bu konuda daha pervasız, daha korumasız davranmasına yol açtığını belirtiyor araştırma. Bunun gibi birçok olumsuzluğun ileriki yaşlarda bu gençlerin önüne çıktığı ve hayatında çok ciddi kalıcı hasarlara yol açtığını ortaya koydu araştırma. Ve artık bu yaşlarda, 10-14 yaşlarında, yaş arasındaki çocuklarda eğitimin ve artık sağlıklı kışkırtılmış ya da bastırılmış cinsellikten arındırılmış, sadece insani boyutu temel alan eğitim, gelenek ve göreneklerin bu gençlerin gelecekte daha sağlıklı yaşamasına ve toplumların, dünyanın daha sağlıklı bir yer olması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor Özgür.
Biz de aynı temenni içerisindeyiz. Dileriz ki bunlar tamamen kalıcı olarak çözümlere ulaştırılır zaman içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok selamlar buradan Hollanda'ya ve sana. Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın, sevgiler, kolay gelsin.
Evet, Hollanda'ya bağlandık canlı telefon bağlantısıyla. Sevgili Yusuf Özkan son gelişmeleri aktardı. Birazdan bu konuştuklarımızla ilgili olarak da uzman görüşü alacağız ve pozitif psikolojiyi konuşacağız. Aslında bugünlerde biraz daha popüler hale geldi bu. Yani olumlu değil, pozitifte kalma, negatiften uzaklaşma, bundan arınma ve benzer birçok şeyi yaşıyoruz. Öyle değil mi Ebru?
Evet, son zamanların konusu diyelim.
Konusu, evet. Şimdi biz de o zaman uzmanından öğreneceğiz. Doçent Doktor Tayfun Doğan canlı yayın konuğumuz olacak. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize ulaştırın hemen. Çift 0930 12 463 34 19 463 34 21 ya da elektronik postayla radyodoktor@trt.net.tr. Kısa bir şarkı aramız var. Hemen ardından canlı yayınımıza devam edeceğiz. İşte telefon numaralarımız. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Bekliyoruz.
Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü, dön bak dünyaya. Herkes gitmişse, sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya. Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü, dön bak dünyaya. Açmış mı, yağmur düşmüş mü, dön bak dünyaya.
14.24 ve Radyo Doktoru tüm hızıyla devam ediyor. Az önce söylemiştik, canlı yayın konuğumuz var. Doçent Doktor Tayfun Doğan, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi ve şu an yanımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İstanbul'dan bizim için geldi ayağının tozuyla. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Çok çok mutlu olduk. Şimdi az önce konuştuk, pozitif psikoloji dedik.
Evet.
Şimdi tabii sizin branşınız olduğu için psikoloji. Bununla ilgili merak ettiklerimiz var. Biz de merakımızı gidermek istiyoruz. Hep bugün popüler artık pozitif psikoloji ya da pozitifle ilgili her şey.
Evet.
Acaba nedir bu pozitif psikoloji? Yani bizim bildiğimiz psikolojiden farkı ne acaba? Pozitif olanın artısı ne?
Negatifi de var mı diye.
Ha, negatifi de var mı? Evet.
Aslında negatif psikoloji yok. Genel psikoloji dediğimiz psikoloji biliminin bir alt dalı bu pozitif psikoloji. Şöyle ortaya çıkıyor. Psikoloji bilimi genellikle hastalıklara, olumsuz şeylere odaklanmış durumdaydı. Ta 1998'lere kadar. Çünkü pozitif psikolojinin kuruluşu 1998 olarak kabul ediliyor. İşte psikoloji dediğimizde aklımıza depresyon, anksiyete, stres, şizofreni yani hastalık geliyordu. Hı hı. Hatta halk arasında da öyledir. Yani psikoloji dediğimizde ruh sağlığı bozukluğu gelir. Ama bu oranları tabii atıyorum ama mesela toplumda %10 oranında ruh sağlığı bozukluğu olan insanlar varsa %90'ı da normal insanlardan oluşuyor. Pozitif psikoloji dediğimiz şey aslında normal insanların yani hastalığı olmayan insanların psikolojisini araştırma işidir tam olarak. Dolayısıyla da olumlu yönlere odaklanma söz konusu pozitif psikolojide. Nedir olumlu yönler dediğimiz? İşte insanların olumlu duygularına, mutluluk konusuna, iyimserlik konusuna, affedicilik, yaşamın anlamı ve amacı gibi bir sürü konuya odaklanıyor. Son yıllarda da çok popüler. Özellikle Amerika'da başladı zaten. Ama burada belki şey belirtmemiz gerekir. Yani son dönemlerde dediniz ya pozitif düşünme falan çok gündemde. Onlardan da farklı. Çünkü bu tamamen psikolojide nasıl depresyon bilimsel yollarla araştırılıyorsa mutluluk, iyimserlik, yaşamın anlamı gibi konular da pozitif psikoloji içerisinde bilimsel yollarla araştırılıyor.
Aslında bu bazı hastalıkları da önleyici bir şey değil mi? Ya da azaltıcı. Depresyon dediğimiz ya da kaygı, kesinlikle, bozuklukları bunların temelinde de mutsuzluk var. Bunları da hani önleyici ya da daha hafif geçirilmesine sebep olabilir mi? Bu?
En önemli işlevi koruyuculuk ve önleyiciliktir. Çünkü pozitif psikolojinin en önemli işlevi bu. İnsanlar eğer dediğiniz gibi iyi bir yaşam sürüyorsa bir şekilde depresyondan ya da diğer hastalıklardan da korunmuş oluyor. Biz şöyle söylüyoruz yani neyi araştırıyor pozitif psikoloji? İyi yaşam nedir? Ruh sağlığı yerinde insan kimdir? İyi insan kimdir gibi konular. Aslında bunlar ta antik çağdan beri merak edilen sorular. Ama ruh sağlığı yerinde insanın kim olduğunu pozitif psikoloji tanımlamaya çalışıyor diyebiliriz.
Peki nedir?
Evet, ruh sağlığı yerinde insan Freud'un deyimine göre bizim yani alanımızın önemli kişisidir. Çalışan, üreten ve seven kişidir şeklinde o tanımlıyor.
İyiyiz biz.
Kesinlikle.
biz baktığımızda ne diye pozitif psikolojide bununla ilgili çeşitli şeyler var. İşte ilişkilerinin iyi olması gerekiyor. Yaşamda bir anlam ve amaç bulmuş olması gerekiyor kişinin.
Hedefinin olması gerekiyor
evet,
hayatta.
Bir amacının olması çok önemli. Onun dışında olumlu duyguları sık yaşıyor olması lazım. Olumsuz duygular dediğimiz mesela kin, nefret, öfke, tedirginlik, huzursuzluk gibi duyguları az yaşıyor olması lazım. Dolayısıyla aslında ruh sağlığı yerinde insan dediğimiz kişi mutlu insandır. Hep şunu söylüyoruz işte mutluluk en iyi ilaçtır ya da bu Uzak Doğu felsefesinde şunu belirtiyorlar. Mutluluk sağlığın en üst düzey formudur diyor yani. Mutlu insan sağlıklıdır diye kabul ediyoruz o anlamda. Tüm bunları bilimsel olarak ele alıyor. Laboratuvarda araştırıyor pozitif psikoloji, ölçeklerle, testlerle, istatistiksel analizlerle. Yani şey değil, şu kişisel gelişim dediğimiz hı-hı, sektörde olduğu gibi hani ben mutluyum, şöyle yaptım mutlu oldum, sen de mutlu ol. Bu değil kesinlikle.
Beraber mutlu
evet,
olalım.
İşin içinde hormonları araştırma, beyin kimyasını araştırma, istatistiksel analizler bir sürü mesela mutluluk ölçekleri falan var. Hı hı. Oxford mutluluk ölçeği gibi mesela Türkçe'ye uyarlamasını biz yapmıştık. Bunlarla bu konuyu araştırabiliyoruz. Kim mutlu, neden mutlu, mutluluğu daha nasıl artırabiliriz? Mesela şey konusu çok önemli bununla ilgili. Daha kelimesi. Herkes belli bir düzeyde mutludur ama daha fazla nasıl olabilir yani? 0 ile 100 arasında değerlendirirsek adam mutluluğu 50 düzeyindeyse bunu 60 nasıl yapabiliriz, 70 nasıl yapabiliriz? Biraz bununla ilgili diyebiliriz.
Bir de mental iyi oluş diye bir şey var.
Evet.
Nedir bu mental iyi oluş? Yani duyuyoruz adını da.
Evet.
İçeriği önemli yani. Bize olan aslında, tanımı önemli.
Evet. Aslında ruh sağlığı yerinde insan kimdir sorusunun cevabı bu. Yani mental açıdan iyi düzeydeki kişi. Mental iyi oluş kavramı da yine psikolojik iyi oluş ya da mutluluk gibi kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılıyor. Biraz daha işin bilimsel ifadesi. Çünkü mutluluk kavramı biraz şey geliyor insanlara. Halk kullanımı olarak geliyor. Bilimsel literatürde hı hı. biraz daha az görüyoruz. Ama mental iyi oluş ya da öznel iyi oluş dediğimiz kavram kişinin iyi olma hali. Bu iyi olmanın içerisinde de çeşitli değişkenler var. Az önce söylediğimiz yaşamın anlamı, bunu bulmuş olma, yaşamın amacını bulmuş olma, diğerleriyle olumlu ilişkiler, kendini kabul etme gibi alt boyutlar var. Bunlarda kişi yeterli düzeydeyse biz onu mental açıdan iyi kabul ediyoruz. Yani ruh sağlığı yerinde diyoruz bu kişiye.
Peki iyi değil, geliştirmek için yapabileceğimiz şeyler var mı?
Kesinlikle.
Ya da hepsinin birden iyi olması gerekiyor mu? Benim hedefim olmayabilir. İşte yaşım gereği işimi bitirmiş olabilirim, çocukların öğrenimi bitmiş olabilir. Kendimi herhangi bir konuda eğitmek de istemiyor olabilirim. Benim de yaşlanmak istiyorum. Öyle de bir hedefim yok yani. Evet, emekli olabilirim. Sadece gezmek istiyor olabilirim ama param olmayabilir
evet.
gibi. Hani ben kendimi ruhsal anlamda nasıl iyi tutabilirim?
Aslında bunu şey gibi biz bir çark gibi düşünüyoruz ya da bir teker gibi düşünüyoruz. Onların hepsinin belli bir düzeyde olması gerekiyor tekerin dönmesi için.
Yaşam çarkı.
Evet. Ama dediğiniz noktada hani istemiyorsan bazı şeyler ne olacak dediniz. Şu önemli, psikolojik ihtiyaçlar dediğimiz konu var bizim. Özellikle psikolojide ve pozitif psikolojide çok çalışılan bir konu. Psikolojik ihtiyaçlarımız var. Nasıl fiziksel ihtiyaçlarımız varsa uyku, ne bileyim yeme içme gibi veya ısınma gibi fiziksel ihtiyaçlarımız varsa psikolojik ihtiyaçlarımız da var. Ve bunların karşılanması gerekiyor. Her kişinin de psikolojik ihtiyacı hangisinin doyurulup doyurulmadığı kişiden kişiye değişir. Çok kabul edilen bir kurama göre, psikolojideki bir teoriye göre 3 temel ihtiyacımız var bizim psikolojik anlamda. Bu da yeterlilik ihtiyacı, yani yeterli hissetme kendini, bir şeyler yapabilme, hı hı. benim şu becerilerim var, şu konularda yeterli hissediyorum diye. İkincisi ilişki ihtiyacı, ilişki kuracağımız, iletişim kuracağımız insanların olması gerekiyor. O ihtiyacın doyurulması
yalnızlık
gerekiyor.
Yalnızlık kötü bir şey o zaman.
Kesinlikle. Hatta son okuduğum bir araştırmaya göre yalnızlık obezite kadar ölümcül ve tehlikeli insan için. İlişki ihtiyacı bu bağlamda önemli. Üçüncü ihtiyacımız da özerklik ihtiyacı. Bağımsız olmamız gerekiyor. Yani seçimlerimizi kendimiz yapabilmemiz gerekiyor. Nerede çalışacağım, kimle çalışacağım, nerede yaşayacağım, kimle evleneceğim. Yani yaşamımla ilgili temel konularda kendim karar veriyor olmam gerekiyor.
Bu özerklik ihtiyacının başlama yaşı, biraz önce Yusuf'tan da haberleri aldık ya.
Evet.
Ergenliğe mi dayanıyor aslında?
Toplumdan topluma değişiyor aslında.
Bizde
bizim toplumumuzda izin vermiyor aile.
İşte onun için diyorum.
Bu da koruyucu aile tutumundan kaynaklanıyor. Hmm. Yani sürekli kötü niyetlerinden değil. Destek olmak için bunu sürekli olarak
koruma güdüsüyle.
Yani koltuk değneği oluyor aslında. Mesela işte bir ay önce falan Danimarka'daydım. Orada şey gördüm. Bir ay kadar kaldım. O kültürü tanımak amacıyla gittim. Çünkü Danimarka en mutlu şey
ülke
çıkıyor,
evet.
Dünyada. Çocuklarını daha ortaokuldan itibaren ki liseye, üniversiteye geldiğinde hepsi neredeyse evinden ayrılıyor. Yani üniversite öğrencilerinin %90'a yakını kendi evine geçiyor. Kendi yaşamını kuruyor. Hı hı. Bu konuda da aile güveniyor ona. Yani bizde birazcık güvenmeme de var.
Tabii, 30 yaşında elinde yemekle arkasından
evet.
geziyor.
Hani hep annelerimiz de aradığında der ya yemeğini yedim mi? 30 yaşındaki insana gerçekten bunu soruyor.
40
yani.
Yaşındaki ne de diyorlar.
Evet. Çok diyorlar. Korumayla ilgili bir şey.
Ama
yani
işte o zaman şey olmuyor.
Değil aslında.
Ama hocam öyle demiyor işte yani. Evet. Bu öyle olmamalı diyor bir taraftan da. Tamam güzel, iyi niyetliyiz ama bunun başka yansımaları var işte sonrasında. O özellikliği kuramayınca...
Yapamıyor. Buradan da ifşa edeyim. Kız kardeşim var. 8-10 yaşındaki oğluna hala yemeği o yediriyor mesela. Israrla söylememe rağmen. Çünkü yemeğin kendisi yemesi lazım çocuk.
Artık.
Eğer o özelliği, bağımsızlığı vermezseniz bağımlı kişilik oluşuyor bu sefer. Hiçbir yerden kendisi bir yerlere gidip de bir şeyler yapamıyor. Birisine sormadan karar alamıyor. Dolayısıyla da ileride böyle aileye bağımlı, anneye bağımlı ya da eşe bağımlı bireyler yetişiyor maalesef. O yüzden özellik önemli. Bu üç ihtiyacımızın karşılanması çok önemli. Yeterlilik, ben bir şeyler yapabiliyorum dememiz gerekiyor. İlişki ihtiyacımızın karşılanmış olması gerekiyor. Bağımsızlık ihtiyacımızın karşılanması, özellik ihtiyacımızın karşılanması.
Sonrasında mutlu oluyor muyuz?
En azından şunu söyleyelim. Gerginliğimiz geçmiş oluyor. Nasıl ki aç kaldığımızda fiziksel ihtiyaç varken gergin oluruz.
Ben gerginden öteyim.
Evet.
Benimki başka bir boyuta geçiyor.
Bunlar mutluluğu çok yüksek düzeyde etkiliyor. Mental oluşumuzu yüksek düzeyde. Hı hı. İhtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Başka şeyler de var mesela. Başka bilim adamlarının görüşte. Başarı ihtiyacından bahsediyorlar. Hı. Baskınlık ihtiyacından bahsediyorlar. Böyle hükmetme, yönetme. O yüzden anlıyoruz bazı.
Güç. Liderlik ve güç.
Evet, evet.
Bunlar kişilik yapısıyla da ilgili olabilecek şeyler ama değil mi?
Tabii ki.
Yani hani kişilik yapınıza göre hangisine ihtiyacınız daha fazla değişebilir? Yaşa göre de değişebilir
tabii,
belki.
Değişiyor. Dediğiniz o yüzden hani ben şu yaşta şunu istemiyorum diyebilirsiniz. Şu ihtiyacım karşılandı, yeterli diyebilirsiniz. Ama bir şeyi belki bunların içinden ayırabiliriz. İlişki ihtiyacı yaşam boyu devam ediyor. Yani sosyal destek, az önce dedik ya yalnızlık falan işte, sosyal hı hı. destek çok önemli. Sosyal desteği de ben şöyle tanımlıyorum derslerde öğrencilerimize. Nazlanabileceğimiz insanların olması meselesi.
Severiz onu.
Kaç tane nazlanabileceğimiz insan? Çünkü herkese nazlanamayız biz yani. Nazımızı evet. çeken kaç insan var? Eğer bu sayı çoksa iyileştirici etkisi var sosyal desteğin.
Evet. Hep deriz ya nazımın geçtiği.
Evet.
Ya, nazımızın geçtikleri ne kadar çok biz çok o kadar evet. güçlüyüz.
Çünkü o nazımızın geçtikleriyle ilişkimiz derin, doyurucu ve sağlıklı ilişkidir. Bunların çok olması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi en az obezite kadar şey, sağlığı bozan bir şey yalnızlık. Ve çağımızın çok büyük sorunu mesela. Çok yani bizde de öyle, yurt dışında da öyle.
Ama aileler çok küçüldü. Çocuk sayısı çok azaldı. Herkes kendi evinde daha kapalı. Hele de buna ufak tefek hastalıklar eklenip işte diz problemleri, romatizmalar, evden çıkamayışlar eklenince hani yalnızlık ister istemez yaşanır hale geliyor yaşla beraber.
Evet.
Belki bu şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Huzur evleri, bakım evleri o konuda hani belki belli yaşın üstünde destekleyici olabilir.
Tabii ki yani bir dezavantaj oradaki insanlar için. Ama eğer oralarda şey kurulabiliyorsa zaten bakım iyi yapılıyordur, fiziksel bakım. Onun dışında kendi aralarında insanlar, oradaki insanlar bir iletişim kurabiliyorsa iyi bir şey.
Evde tek başına olmaktansa kesinlikle. Orada olmak değil mi?
Çünkü
çok da
günümüzde
keyifli.
Kadın çalışıyor, erkek çalışıyor. Bir şekilde yaşlı evde yine yalnız kalmış oluyor. Aslında orası bir avantaj olarak da değerlendirilebilir. Ama ülkemizde bakım evleri falan ya da huzur evleriyle ilgili algı olumlu değil genellikle. Hani hep oraya atılmış gibi bir düşünce oluyor. Dolayısıyla da çok memnun olmuyor oradaki evet. insanlar. Aslında iyi bakım yapılıyorsa... İyi bir seçenek diye düşünüyorum.
Ben kendim için kesinlikle öyle düşünüyorum. Ben evde çok sıkılırım. Çünkü iki konuşacağım insan lazım bana. Onun için mutlaka öyle bir yer tercihim olacak.
Lazım.
Tabii ki. Her zaman gelen giden olmaz. O kapı çalınmayabilir.
Tamam. Akşam olmaz.
Evet kesinlikle. Benim tercihim o yönde.
Evet bu dünyada en uzun yaşayan insanların olduğu yerler var. Japonya'nın Okinawa adası, Sardunya İtalya'da, Amerika'da bir iki yer var böyle. Oradaki insanların en önemli özelliklerinden birisi sürekli bir araya gelmeleri ve yalnızlık duygusunu çok az yaşamaları.
Sosyalleşmelerin yani, yüksek olması
evet,
aslında.
Bir araya toplanıyorlarmış o yaşlı insanlar. Ki 100 yaşını geçen bir sürü insan oluyor Okinawa adasında.
Pirincin de etkisi olduğunu söylüyor. Beslenmenin de etkisi var Okinawa için de.
Bitkisel besleniyorlar
tabii ki. Çok yüksek lifli ve bitkisel evet. de besleniyorlar. Yani aslında bütün.
Yani hem beslenme, hem psikoloji, hem sosyallik. Hepsi sacın ayakları gibi.
Kesinlikle.
Hepsini bir araya getirince aslında o ömür uzuyor. Tek başına olmuyor da.
Evet.
Ama önemli bir konu tabii ki.
Sosyalleşme için fırsatlar yaratmak gerekiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani bu konuda da hep dışarıdan, başkalarından bir şey bekleme değil. Siz bir şeyler organize etmeniz gerekiyor. Ne bileyim işte kadınlar bunu aslında beceriyor da ülkemizde.
Tabii ki.
O pastalar, günler falan.
Tabii ki.
Erkekler biraz daha...
Kısır yapmayı öğrensinler o zaman. Yani erkekler.
Erkeklerin geçmişteki seçeneği şuydu. Kahveye gidiyorlardı. Ama yeni nesil çok kahveye de gitmiyor. O zaman biraz daha erkekler dezavantajlı duruma düşüyor. Yani arkadaşlarını toplayıp da evde de partide vermediği için. Ama kadınlar bu ihtiyacı...
Vermek istiyorlar da izin verilmiyor.
Yani. Kadınlar daha iyi karşılıyor bu ihtiyacını. Evet, sosyalleşme ihtiyacını.
O aslında erkekler de pek yani. Eve girmezler ama yani hani ne yapıyorlar o arada tartışılır değil mi? Yani hani kahveye de evet. Gitmiyorlar. İş şeyleri çok uzun olduğu için mi? Mesai süreleri belki çok de. Uzun olduğu için mi?
Ya dediğim gibi...
Yani gün kavramı evet. Mesela çalışan bayan olarak ben hiç 45 yaşındayım ve hiç gün arkadaşım olmadı benim. Mesaiden sonra hani bir araya gelebilmek ya da hafta sonu değerlendirebilmek şeklinde olabilir. Ama hani erkekle bayanın bu çalışma hayatında çok eşitlendik ve çok farkımız kalmadı evet. Diye düşünüyorum. Bir de hafta sonu çamaşır bulaşır. Çocuk ve temizlik işleri de bizde.
Şu var belki kadınların birbiriyle iletişimi daha iyi. Birbirine daha çok paylaşımda bulunuyor.
Daha rahat anlatıyoruz.
Anlatıyor mesela bir kadın çok rahat bir şekilde kocasıyla problem yaşadığında diğer kadın arkadaşına bunu anlatabiliyor, ağlayabiliyor. Ki psikoloğa gidenlerin çoğunluğu da kadınlardır. Çünkü bu ifade etmeyle ilgili. Erkekler daha az gidiyor. Çünkü paylaşma şey yok. Erkek kendi içerisinde yaşıyor. Yani hiçbir erkek gidip başka bir erkek arkadaşının omzuna başını koyup da ya eşim şöyle şöyle yapıyor falan demez yani. Hatta eşleriyle ilgili şikayette de bulunmaz ya da olumsuz şeyleri varsa anlatmaz ama kadın anlatır der ki eşim işte çamaşırlarını şuraya atıyor, ne bileyim yemeğe yardımcı olmuyor, şudur budur her şeyi paylaşabiliyor. Arkadaşıyla da paylaşıyor, annesiyle de paylaşıyor, ne bileyim ablası varsa onunla da paylaşıyor. Yani hem cinslerinde kim varsa onunla paylaşıyor.
Görüntüsel anlamda geveze gibi duruyoruz ama çok sağlıklı bir şey yapıyoruz.
Ama kadınlar işitsel çalışıyor ya, yani işitsel çalışmanın vermiş olduğu bir neden. Erkekler görsel, o noktada birazcık daha işte farklı kafalar, işte bu orada ayrımı beraberinde getiriyor.
İşte bizi sağlıklı yapıyor, mutluyuz. Evet. Biz pozitif tarafta kalıyoruz.
Pozitifte. Peki bu pozitiflik denilen şey, mutlulukla beraber çalışıyor da. Acaba öğrenilebilen bir şey mi bu?
Evet, en önemli şey bu aslında.
Ya bunu nasıl öğreniriz? Bize pozitifte kalmayı öğretin hocam.
Şöyle bir şey var. Richard Davidson diye bir profesör var. Time dergisi dünyanın en etkili 100 bilim adamı arasında seçti onu. O diyor ki iyi oluş. Well-being dedikleri kavram yani mutluluk öğrenilebilir bir şeydir diyor ve bunu beynin değişmesiyle ilgili olarak anlatıyor. Yani nöroplastisite dediğimiz bir kavram var. Beyin fiziksel olarak değişiyor. Eğer siz olumlu şeyler yapmaya devam ederseniz bir süre sonra beyninizde onunla ilgili fiziksel gelişim oluyor. Yol açılıyor adeta. Nedir işte siz sürekli affedici davranıyorsanız onunla ilgili, sürekli merhametli davranıyorsanız onunla ilgili değişim oluyor beyninizde ve bunun öğrenilebilen bir beceri olduğunu söylüyor. Şöyle bir şey var. Mutluluğun belirleyicileriyle ilgili çok fazla araştırma var. Mutluluğumuzun %50 oranında belirleyicisi genetik faktörler çıkıyor. Yani anne babamız mutluysa cebimizde %50 mutluluk var gibi düşünebiliriz. %50 çok büyük bir oran. Geriye kalan %50'nin %10'u yaşam şartlarımızla ilgili. Ve demografik değişkenlerle, cinsiyet, eğitim durumu, evlilik durumu, para gibi konularla ilgili. %40'ı ise bizim değiştirebileceğimiz, öğrenebileceğimiz şeyler. Nedir? Öz saygımızın artması gerekiyor mutlu olabilmemiz için. Kendimize saygı duyma ve kendimizi kabul etmemiz gerekiyor.
Özgüvenle beraber çalışıyor.
Beraber, özgüven de onun içerisinde zaten. Öz saygı, özgüven. İyimser olmamız gerekiyor. Yani kötüyü bekleme yerine iyiyi beklememiz gerekiyor.
Burada dil önemli mi mesela?
Kesinlikle.
Biz mesela işte tam bugün daha konuştuk. tam grip mevsimi geldi. Ya dedi hasta olmak istemiyorum. Şimdi hasta kelimesi zaten olumsuzda kalıyor. Sağlıklı olmak istiyorum demiyor.
Bilinçaltına pozitifte, mesaj veriyoruz. Evet.
Pozitifte kalmıyor. Yani sağlıklı demiyor, hasta diyor. Evet. Mesela bunların bize faydası olur mu?
Var. Bilinçaltına çünkü mesaj vermiş oluyoruz. O yüzden ben pozitif psikolojiyle ilgili seminerlerimde, derslerde hep şunu vurguluyorum. Bizi mahveden, kültürümüzde olan bir şeyden bahsedeceğim. Mahveden şeylerden biri çok şikayet etmemiz. Şikayet kişiyi dibe çeker. Depresyona sokar. Yani sürekli şikayet ediyoruz. Bunu söylediğimde şunu söylüyorlar. Ama etmeyelim mi? Pek çok şey kötü. Haksız mıyız? Haklıyız. Ama bizi de mahvediyor şey. Şikayet.
O tarz kişilerle sohbet etmek de bir geriye götürüyor,
evet,
değil mi?
Enerji vampiri.
Tabii tabii.
Evet, modumuz düşüyor.
O yüzden hani şikayet dilinden kurtulmamız gerekiyor kesinlikle. Çünkü ben kendi felsefem şu: değiştirebileceğim şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Değiştiremeyeceksem çok fazla şikayet etmenin de anlamı yok diye düşünüyorum mesela. Trafikte bağırıp çağırmanız bir şey yok. Yol açılmıyor.
Bağırdığında değişmiyor.
Evet. O zaman sakin gitmiyor. Kalmanız gerekiyor yani. Bu şikayet dili önemli bu anlamda. Hatta şöyle şeyler, çalışmalar yapıyorlar. Parmaklarına kurdele falan bağlayıp kırmızı, o hatırlatsın diye. Bir hafta boyunca hiçbir şeyden şikayet etmeme gibi şeyler.
Ne kadar sürede öğreniliyor?
Tabii ki yaşa göre bu değişiyor. Yılların birikimi var. Etrafımızdaki insanları etkilemiş herkes. Hatta tanımadığımız insanlarla bir araya geldiğimizde bile biz hemen bir şeylerden şikayet etmeye başlıyoruz. Ortak konuşma konumuz o oluyor yani. Evet. Hiç tanımadığınız birisiyle.
Fark etmiyor. Tanıma.
Çünkü o zevkli bir şey gibi geliyor aslında. Ama bir süre sonra kararıyorsunuz adeta. Hı-hı. Çünkü şikayet. O yüzden süre alabilir. Hani net bir süre veremiyorum ama buna alıştırmamız gerekiyor.
Peki, alışkanlık değişimiyle ilgili 21 gün kuralı var. Bu burada geçerli mi mesela? Faydalı mı 21 gün gerçekten düzenli yapmak?
Aslında bu hep söylenir 21 gün diye.
Ya da doğru mudur?
Ama
ya da
biraz daha fazla son araştırmalar 40 ila 60 gün arasında tam oturduğunu ve yeni alışkanlığın oluştuğunu söylüyorlar. Etkili tabii ki. Alışkanlık olduktan sonra artık daha kolay gelmeye başlıyor, hı-hı, o davranış. O anlamda biraz gayret etmek gerekiyor yani.
Zaten kaçıyorsunuz da bir süre sonra yani, hani kendi yapınız öyle olmayınca şikayet olan ya da olumsuz şeyler konuşulan ortamlardan ister istemez kaçmaya başlıyorsunuz.
Çünkü negatif enerji oluyor. Evet. Şikayet edilen ortamda negatif enerji oluyor. O anlamda dili değiştirme belki önemli diye düşünüyorum.
Çok güzel. Harika. Çok güzel şeyler öğrendik. Yine çok aydınlandık. Yeni şeyler böyle yakaladık, tuttuk. Çok da mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Hem ayağınıza hem ağzınıza sağlık. Eminim ki dinleyicilerimiz de farklı açılardan bakmaya çalışmış ya da kendilerini sorgulamış ya da yanlış yaptıklarını düşündükleri şeyleri bir kere daha gözden geçirmişlerdir diye düşünüyoruz. Ve ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim.
Doçent Doktor Tayfun Doğan canlı yayın konuğumuzdu. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Gerçekten de güzel konuları konuştuk. Pozitifte kalmayı, pozitif psikolojiyi konuştuk. Şimdi kısa bir şarkı aramız var. Hemen ardından da kapanış için tekrar burada olacağız.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Kirazın hınzırca çiçek açışına
yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Hala korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Senin benim yanlış anlayışına, çoktandır heyecan duymayışına, canım yanıyorsa hala korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye yaşamak güzel. Söylenecek şarkılarım bitmedi henüz. Söyleyecek sözlerim tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel.
Her şeye rağmen yaşamak güzel. Ne güzel söyledi. Tam da Radyo Doktoru'nun böyle formatına uygun bir şekilde güzel bir nokta koydu Candan Erçetin. Çok da iyi geldi. Bugün güzel şeyler öğrendik yine. Yine bir sürü şey öğrendik. Hemen hatırlayalım bugün neler öğrendiğimizi hızlıca.
Bir sigarayı bir... bırakacağız sigara. Eğer içiyorsak.
Evet.
Ve eğer...
13 yıl daha az yaşıyorlarmış
tabii,
bunu öğrendik.
Tabii mümkünse hiç başlanmaması gerektiğini evet. Unutmayacağız.
Ergenlikte yapılan baskı kalıcı hasar yaratıyor. Hatta sağlıklarına zarar veriyor. O yüzden aileleri bir kere daha uyarmış olalım. AIDS vakaları tekrar artışa geçmiş. Özellikle 50 yaş üzerinde daha da fazla olmaya başlamış. Hatırlatmış olalım bununla ilgili tedbir ve önlemlerin alınması. Konuğumuz bize neler söyledi? Pozitif psikolojiyi konuştuk, ne güzel. Olumlu olmanın, pozitif yaşamanın, mutlu olabilmenin yöntemlerini, yollarını konuştuk. Bunun öğrenilebilir olduğunu konuştuk. Hayatımızı bunu ayarlayabildiğimizi öğrendik. İstedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey olduğunu bir kere daha kanıtladı bize.
Daha az şikayetçi olmamız gerektiğini
i̇şte,
öğrendik.
Bak şikayet ne kadar önemli. Bizi aşağıya çeken şeylerden birisi. Dediği gibi hayatımızı mahveden konulardan birisi. Şikayet hayatımızdan çıkartmayı, değiştirebileceklerimizi değiştirmeyi, değiştiremediklerimizi de aslında kabul ederek yaşayabilmeyi, başarmanın gerekli olduğunu, mutluluk için şart olduğunu öğrendik. Daha neler neler, neler neler. Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Yine yeni konular, yeni konuklar, belki yeni değişimler yaratacağız hayatımızda. Katıldığınız için, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine 14.05'te biz burada olacağız Radyo Doktor olarak. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Program ekibimize de çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da sevgili Ayhan Taşçı'ya, yapımcımız Didem Öztaşbaşı'na buradan sevgiler. Ve bizimle bugünü paylaşan tüm dostlarımıza da selamlar Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesine. Haftaya görüşene dek mutlu kalın.
Sağlıkla kalın.
Radyo Doktoru.